Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Geçtiğimiz programda yası konuşmaya başlamıştık. Biraz doğal normal yasla patolojik olanı birbirinden ayırmaya çalışmıştık.
Evet.
O süreçte yaşanabilecek evreler, aşamalardan bahsetmiştik. Dilerseniz bugün patolojik yasta neler yaşanabilir? Bunu konuşalım. Ona evet. Geçmeden önce de şöyle biraz hatırlatma yapmak amacıyla normal yas, patolojik yasta neyi kastediyoruz? Onu şöyle bir tekrar üstünden geçip müdahale kısmına bir bakarız. Bu arada programlarımızı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için erkamradyo.com'da arşiv kısmında programın geçmiş bölümlerini bulabileceklerini tekrar hatırlatalım.
Şeyle aplikasyonda da var. Evet. Erkam Radyo'nun mobil uygulamasında da dinleyebilirler.
Evet. Neler konuşmuştuk hocam geçtiğimiz bölümde bir özet yapmak gerekirse?
Bu patolojik yasla yasın ayrımında kıstas olarak koyduğumuz fark, referans noktası aslında diğer duygularla, diğer duyguların patolojik yaşantılamaları arasındaki farkla aynı diyebiliriz. Kabaca bunu şöyle söyleyebiliriz. Ha, bir meseleye bizim patolojik dememiz ancak kişinin yaşamak istediği hayatını engellemeye başladığı anda ortaya çıkıyor. Yani bu diğer duygular içinde geçerli, yas içinde geçerli. Biz neye patolojik diyoruz? Kişi yaşamak istediği ilişkileri yaşayamıyorsa, işiyle ilgili sorunlar yaşıyorsa, yakın aile, çekirdek aile, arkadaşlarıyla olan ilişkisini bozuyorsa bu süreç. Kişinin hayattan keyif aldığı, keyif alarak yaptığı ya da bir sadece birilerine faydalı olmak adına bir şeyler ürettiği bütün süreçlerini etkiliyorsa buna biz patolojik diyoruz. O zaman yas için de aynı şey geçerli. Yani kayıp edilen kişinin acısını derin bir şekilde hissetmek patolojik bir yas değildir. Sanki onun yokluğuyla birlikte yaşayamayacağını düşünmek, kendini dünyada yapayalnız kalmış hissetmek, bundan sonra hayatın devam edemeyeceğini düşünmek patolojik değildir. Bu düşüncelerle birlikte kişi rutin hayatının gereğini yapıyorsa, bu düşünceler, bu duygular, bu tekrar yaşantılamalar, imajlar ne kadar kuvvetli olursa olsun bunlar patolojik değil. Böyle olunca da şey demiştik ilk programda, hani bunun bir süresi de yok.
Evet.
Hani kişi vefat haberini alır almaz da patolojik yas reaksiyonları gösterebilir. 2 yıl sonra da gösterebilir. Ya da kişi haber alır almaz da çok yıkıcı olmayan yas reaksiyonları gösterebilir. Patolojik olmayan yas reaksiyonları gösterebilir. Vefattan 10 yıl sonra da 5 yıl sonra da yıkıcı olmayan ama derin etkiler bırakan, psikolojik anlamda, duygusal anlamda derin etkiler bırakan yas reaksiyonları yaşayabilir. Buradan daha hani geniş bir yere gidecek olursak bizim için patoloji hayatın devam edemiyor olmasıyla ilgili bir şeydir. Hayatın akışının kesilmesiyle ilgili bir şeydir. Kabaca bunları konuşmuştuk. Böyle bir ayrım yapmıştık. Ve kayıp sonrası, vefat sonrası yaşanılan bütün içsel süreçlerin aslında patolojik olmadığını vurgulamaya çalışmıştık. Yani hani yaşayamayacağını düşünme, hatta intihar düşünceleri, donup kalmalar,
suçluluk,
evet, çok önemli. Bu içsel yaşantılar, içsel düzeyde yaşanılan her şey bizim için doğa. Yeter ki bu ilişkilerde kendini göstermesin, kişinin hayatıyla kurduğu ilişkide yönetici pozisyonuna oturmasın bu duygular, düşünceler. Yani kişi bu duyguları ve düşünceleri nedeniyle hayatını kısıtlamasın, hayatına müdahale etmesin. Kabaca bunları konuşmuştuk.
Evet. Patolojik bir hale dönerse,
evet.
Bir bunu tabii nasıl anlayacak kişi ve çevresi ve müdahale seçenekleri neler? Bunun bir tedavisi var mıdır?
Tabii.
Nasıl yardımcı olunur?
Hani buna önceden bir başlamak gerekir. Yani bu vefat öncesindeki ilişkiyi üzerinden bir konuşmak gerekir. Patolojik yas oluşacak mı, oluşmayacak mı ya da hangi koşullarda oluşuyor? Ama hani oluştuktan sonra yapılacak şeylerden bir tanesi acile gitmek tabii. Hani psikiyatri acilenin kapısını bir çalmak, bir uzmandan destek almak, uzmanın yorumunu bir hesaba katmak. Çünkü bazen bu hayattan kopuş, hayata dönememe ya da o intihar düşüncelerinin hayata geçmesi çok ciddi sonuçlarla karşımıza geleceği için burada acil yapılması gereken neler varsa, belki hastane yatışı bile bunların içinde olabilir. Çünkü amaç hayatın devamıdır bizim için. Hayat kutsaldır. Yani hayat değerlidir. Kişinin, bizde hani psikiyatride bilirsiniz, yatış endikasyonu, yatış gereksiniminin olduğu en önemli şeydir. Ki kişinin kendi hayatına kastetmesi ya da başkasının hayatına kastetmesi. Bu açıdan bir değerlendirmek lazım. Patolojik yasta ilk önce alarmı olacağımız şey, kişi kendine zarar verebilir mi?
Evet.
Bu açıdan yalnız bırakmamak, bu tür eylemleri varsa bunu gözlemlemek. Fakat genellikle gördüğümüz patolojik yasta gördüğümüz şeyler, kendini kapatması kişinin, dünyayla olan bağını koparması. Hele ki hani gerçekten her ölüm erken ve her ölüm kendi içinde büyük acılar barındırıyor. Fakat işte Yunus Emre'nin de dediği gibi bu genç ölümleri gök ekini biçilmiş gibi tarif ettiği bir ifade vardır, bir metafor kullanır. Özellikle bu genç ve ani ölümlerin kişiyi hayattan koparma ihtimali çok daha
fazla
gibi görünüyor. Patolojik yasta ne yapalım? Patolojik yas için kendimizi hazırlayalım. Bu hazırlık şu demek oluyor. Yani benim hayatla kurduğum bağ içinde neler varsa ben onlara yatırım yapayım. Patolojik yasın en çok görüldüğü noktalardan bir tanesi, patolojik yas yaşayan kişiyle vefat eden kişi arasındaki ilişkinin biçimi oluyor. Kişi kaybedilene gereğinden fazla anlam yüklerse ya da hayatındaki bağı o kişi üzerinden kuruyorsa, bu çok sevilen biri olabilir, eşi olabilir, annesi olabilir, yakın, çok yakın, aynı evi paylaştığı kişi, hayatının anlamını onun üzerinden kuruyorsa, o kaybolduğunda kişinin hayatla kurduğu bağ zedelenecektir. Onun patolojik yas yaşama riski çok fazladır.
Evet, hayatın anlamı da sanki kaçıyormuş gibi olabilir.
Evet, evet. Hatırlarsınız Hazreti Ebubekir'in Efendimizin vefatından sonra yaptığı bir konuşma var değil mi?
Evet.
Yani siz kime inanıyorsunuz? Hani Hazreti Muhammed'e inanıyorsunuz, bilin ki o öldü. Allah'a inanıyorsunuz. Şimdi bu biraz anlattığım şey bununla ilgili. Yani sen tamam, eşin ya da kardeşin ya da annen ve baban çok kıymetli işler yapmış olabilirler. Senin için harika imkanlar, senin eğitimin, yaşaman için çok emek sarf etmiş olabilir ama hani sen ondan bağımsız bir birisin ve kendin için bir bağ kurman lazım hayatta. En çok burada patolojik yası görüyoruz. Kişi otonomik bir hayat sürmüyorsa, daha bağımlı bir ilişki varsa kaybedilenle ya da hayatı onun üzerinden okuyorsa, oradan süzülen şeylerle hayatını idame ettiriyorsa, bunun yası patolojik duruma dönme ihtimali çok fazla.
Evet. Tersi mümkün mü? Yani çok seviyorsa tamam.
Evet.
Peki aralarındaki bu ilişki
evet,
dramatik ve sıkıntılı bir ilişkiyse
evet,
yine
evet,
oluyor mu?
Evet. Çok güzel. Böyle bir adım önden gidiyorsunuz Feyzullah Bey. Anlatacağım şeylerle. Bu işin öteki yüzü tabii. Hani aşırılık her iki tarafta da kendini gösteriyor. Bir şekilde ilişki içindeyseniz biriyle ve o biriyle de çok yoğun çatışmalarınız varsa, böyle dünyaya bakışınız birbirinden çok sıksa ve siz de bu konuda haklıysanız, yani karşınızda kötülük yapmış, kötülüğe sebep olmuş, hani göz göre göre fark ettiğiniz, fakat bir kan bağınız olabilir, başka bir bağınız olabilir, biri varsa, yani bir zaman onunla bir ilişki içinde bulunmuşsanız ya da evet bir kan bağı meselesi varsa, burada da hani birinde onu, hani onun üzerinden hayatı okumak, ona kendini bağımlı hale getirmek varken, diğerinde de ondan kaçarak yaşamak. Yani onu hayatının dışında tutmaya gayret ederek yaşadığımızda da onun yokluğu bizim onunla var olan bağımızı tekrar hatırlatacak.
Evet.
Bu hatırlatma da yasın patolojiye dönmesine yine sebep olacak. Yani bunu çok, bu da gördüğümüz ikinci tablo. Muhtemelen sen de karşına gelmiştir.
Evet.
Yani yaşarken çok sıkıntılı bir ilişki paternini devam ettiren kişilerde vefattan sonra yoğun suçluluk, üzüntü ya da öfke bitmiyor, dinmiyor.
Bazen kapanmamış bir hesap gibi oluyor.
Evet.
Yarım kalmış bir hesap.
Evet. Bu bakımdan hani bu patolojik yasla ne yapacağımızı konuşmak için siz bana sorduğunuzda, hani patolojik yas başımıza gelmeden önce ne yapacağımızı biraz konuşmakta fayda
evet,
var.
Evet, iyi olur hocam.
Çünkü hani patolojik yasta gördüğümüz iki mesele bu. Bir, bağımlılık. İki, o bir şekilde ilişki içinde olduğumuz biriyle çözemediğimiz hesaplar, kaçmalar, uzaklaşmalar, onunla çatışmalar. Bu iki durumda patolojik yas dönüyor. Ama hani biraz önce de konuştuk, erken ölümler, genç yaşta ölümler, bunların acısı çok büyük oluyor ama bunların bile hani bu iki durumla kıyaslarsak patolojik yasa dönme ihtimalleri biraz daha zayıf. O zaman patolojik yas yaşarken başlıyor. Değil mi? Zaten hani bizim kültürümüzde de şöyle bir benzetme de vardır ya, hani ölümden sonra yapacağın çok bir şey yok. Hani ne yaparsan şimdi.
Evet.
Şimdi yaptığın şeylerin kıymeti bazen o kadar şey öne çıkar ki bu şeye de ölümünden sonra da devam eder. Hani amel defteri kapanmaz. O zaman şimdi ne yapacağız? Şimdi etrafımızla ve o sevdiklerimizle olan ilişkiyi nasıl kuracağız? Bu iki duruma özgü yaklaşım birbirinden farklı tabii. Hani birinde merkezde biri var, ötekinde de sürekli kaçmaya çalıştığımız bir karakter ve kişilik var. Burada bir dengeyi sağlamak
aslında yine merkezde yani. Yine hayatının bir şekilde merkezinde.
Ha, kaçtığında mı?
Evet.
Tabii. Kaçtığında da psikolojik olarak hala şeyde tutuyorsun değil mi? Nereden karşıma çıkabilir? İşte şöyle bir bayramda oraya gitmeyeyim. Bayramda memlekete gitmeyeyim. Onunla karşılaşırım. Düğün olur, onunla karşılaşırım falan. Ya da benzer şeylerde. Yine merkezde dediğin gibi. Bu merkeze almak, merkezde tutmak. Olumlu ya da olumsuz. Onun kaybıyla birlikte benim hayatla olan bağımı çok etkiliyor. Biri de hani onu çekince hayatın anlamı kayboluyor. Sanki çok istenilen bir ilişkiymiş gibi göze çarpabilir. Hani aralarındaki ilişki o kadar iyiydi ki hani birbirlerinden, birbirleri olmadan hiçbir şey yapmazlardı gibi, hani sanki daha olumlu bir şeymiş gibi görünüyor ama otonomi önemli bir şeydir. Bu bağımsızlık, özgürlük, herkesin bir birey olarak bir şey yaptığı yerde birliktelik kıymetlidir. Bu birliktelikte taraflardan biri herhangi bir şey üretmiyorsa, bir karşı tarafa ya da başka ilişkide bulunduğu insanlara bir güzellik ortaya sunmuyorsa, bu ilişkide bir verim vardır dememiz çok zor. Bu bakımdan ilişki karşılıklı bir şeydir. Karşılıksız olan da birinde yük vardır. Şimdi hani o patolojik yas yaşayan kişi ölmeden önce her şeyini diğerine bağlıyorsa, bütün kararlarını onun vermesini istiyorsa, koruyuculuğunu onun yapmasını istiyorsa, şimdi burada o kişiyi de yoran bir ilişki vardır. O zaman hani patolojik yasla karşılaşmamak için ne yapmalıyız? İlişkilerimizi mümkün olduğu kadar dengede götürmeye çalışmalıyız. Şimdi ikisi de zordur. Yani çatıştığın biriyle bayramlaşmak ya da çatıştığın biriyle helalleşmek çok zor bir meseledir. Çünkü haklısındır, kötülüğe şahit olmuşsundur, sana bir kötülük yapılmıştır. O kişiyle çatışmanı devam ettirecek bir sürü sağlam gerekçen vardır. Fakat sana yakışan, senin sürmek istediğin hayatta, takınmak istediğin rollere yakın olan tavır ne? Onu fark edip ona yatırım yapman seni bu mücadelenin yükünden de kurtarır. Bu bakımdan hani kişisel görülecek tabii bu hesapların hepsi. Biz burada genel konuşuyoruz.
Evet.
Fakat hani buradan hani şu mesaj da çıkmamalı yani. Bütün çatıştıklarınızla bir an önce helalleşin, hemen gidin özür dileyin ya da hemen bir şey sorunları kapatın
ya da affedin.
Affedin ve olmamış gibi davranın. Bahsettiğimiz şey bu. Şey bu değil. Bu da bir nevi kaçmak. Ama çatışma bölgesiyle ayrı uğraşmak, o kişiyle olan bağda ayrı kıymet vermek mümkün. Bunu yine hani hani çok güvendiğimiz bir kaynak olarak zikrettiğimiz için oraya dönüyorum. Hani Hazreti İbrahim'in babasıyla olan ilişkisinde bunu görüyoruz. Mesela babası inkar ediyor ve iman edenlere de zulmediyor. Ama babasıyla olan hitabında babacığım diye başlıyor.
Evet. Hazreti İbrahim.
Şimdi bu hani bu boş yere yapılan bir şey değil. Buradan çıkaracağımız şey bu. Yani ortada çok ciddi bir kötülük var. Fakat bir bağ var orada. Şimdi o bağı da hürmet etmek, o bağı da hesaba katmak ama
bu değerlerden vazgeçmemek.
Değerlerden vazgeçmemek, kıymetli olanı da merkezde tutmak mümkün. İkisi de mümkün. Kıymetli olanı merkezde tutarak kan bağımız olan kişiyle, sevdiğimiz kişiyle olan mücadelemize devam ederiz. Ama onunla da kurduğumuz ilişkinin de altını çizeriz. Babacığım, yanlış yapıyorsun diyerek. Ya da neyse. Yani bu daha bütüncül bakmamızın bir sonucudur. Yani bir kişiye daha bütüncül baktığımızda bunu görürüz. Onun problemli tarafı ya da onun benimle olan ilişkisi ya da onun hoş tarafını birlikte değerlendirebiliriz. Yani ilişkide dengeyi kurmak diyebiliriz özetle.
Eyvallah hocam. O zaman kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu aradaki ilişkiyi patolojik yasla normal yasla aslında o birbirinden ayıran faktörlerden sonra siz bir adım bunu ileriye taşıdınız. Mühim olan o patolojik yas aslında hepimizi bekleyen bir şey.
Evet.
Ondan
evet.
Önce belki bu hayattayken evet. Yapılabilecek neler var? İlişkileri nasıl düzenlemeli insanlarla hayatla? Onu konuşmaya devam edeceğiz.
Evet.
İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında patolojik yası ve müdahaleyi konuşuyoruz. Aradan önce de zikretmiştiniz. Aslında müdahale önceden başlıyor. Yani
evet.
Bu kişi hayattayken, daha o kaybı yaşamamışken başlamalı demiştiniz. Bu insanlarla olan ilişkimiz, o kaybettiğimiz kişiyle olan ilişkimiz çok önemli demiştiniz. Patolojik bir yası getirebilir ya da getirmeyebilir. Çok kuvvetli bağ. Onun ötesinde aslında bir bağımlılıktan söz ettiniz. Hayatın merkezinde olması,
evet.
Anlamı oluşturması, kişinin hayatın anlamını oluşturuyormuş gibi olması, müsbet ya da menfi yönde çok güçlü bir ilişkinin olması.
Evet.
Yani güçlü derken de imtina ediyorum, bu biraz yine bağımlılık oluyor aslında.
Evet.
Çok güçlü bir ilişki olabilir.
Evet.
Ama böyle tam merkezindeymiş gibi hayatının
olması.
Yasın patolojik hale dönmesine etken olabilir. Dolayısıyla işe aslında şöyle bir ilişkilerimizi kolaçan ederek.
Tamam. seni açıklama yapmaya zorlayan yerden başlayacak olursak güçlü ilişki demek değil mi?
Güçlüyle o bağımlı bir ayırmak.
Değil mi? Onu ayırmakla güçlü ilişki demek aslında karşımızdakinin olumlu ve olumsuz bütün özelliklerini hesaba katarak bir ilişki geliştirmek demek. Yani ben bir biriyle bir ilişkiyi geliştireceksem o kişinin olumsuz özelliklerden bağımsız olması, onlardan kurtulmuş olması ve sadece olumlu özelliklerden müşahhas bir varlık haline gelmesini beklememin patolojik olduğunu altını çizmek lazım. Hani güçlü ilişki, sen hatalı birisin, eksik birisin ve şöyle açılardan da çok harika birisin diye bakacağın bir alan yaratmaktır. Mesela bu kelimelerle anlatmaya çalıştığımız şeyi yani bir türkü çok özetle bize yansıtır. Hani kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Evet.
Yani zaten kültür bunun altını çok çiziyor. Bu tür deyimlerle, şarkılarla, türkülerle. Bu kusursuzluk bağımlı ilişkide de kişinin o kusurlu taraflarının tamamen silindiği, ortamdan atıldığı bir şey vardır, ilişki vardır. Kişi o problemli olan tarafı göremez. Almaz şeye, hesaba katmaz. Çünkü şey hani düstur şeyse, ben biriyle ilişki kuracaksam o kişi her açıdan mükemmel olmalıdır gibi bir kusur şeyle, düsturla ilişkiye başlıyorsak kişinin o olumsuz taraflarını hiç hesaba katmamamız, gündeme getirmememiz gerekir. Şeyde de çatışma yaşadığımız kişinin vefatından sonra kişiyle olan ilişkimiz, hani vefat gitse de ilişki devam ettiğinden dolayı o hesap görülmeye devam edeceği için ve artık o kişiyle de yüz yüze olamayacağımız için yani o defteri kapatamayacağımız anlamına gelir bu. Çünkü çatışma çözümlenmemiştir. Orada söylenecekler söylenmemiştir. Helallik alınmamıştır falan. O öyle açık bir sayfa olarak durduğu için patolojik yas da öyle devam eder. Orada da hani kör ölür, badem gözlü olur dedikleri mesele karşımıza çıkıyor gerçekten. Hani kör zaten badem gözlüdür de sen onu fark etmemişsindir. Yani bunu hesaba katmamışsındır. Senin hesaba kattığın şey sadece o kişinin olumsuz olan tarafıdır. Eğer öyleyse bile, yani bu mutlaka herkesle barışmamız anlamına gelmiyor. Herkesle mesela istenen olumlu bir ilişki kurmak anlamına gelmiyor. Bunun da patolojik bir tarafı var.
Herkesle iyi geçinmek.
Evet. Herkesle iyi geçinemezsiniz zaten. Fakat senin için kıymetli olan ve bir şekilde bir bağ kurduğun kişiyle de o bağı hesaba katarak bir ilişkiyi devam ettirmen önemli. Çatışma noktası ayrı. Aranızdaki bağ neyse, o bağ neden kaynaklanıyorsa. Mesela işten kaynaklanabilir, kan bağı olabilir, arkadaş ortamından kaynaklı bir şey olabilir. Ya da hiç bilmediğimiz bir şey olabilir. Yani bir birlikteliğin bir unsuru olabilir. Ona hürmet etmek. Bu kendimizde de tutarlı olmamız da anlamına gelir. İki taraflı tutarlıyız. Çatışma yaşadığın bölgede ben hala aynı şeyi savunuyorum. Ama senin de ortak olan noktalarımızı da hala önemsiyorum. Bu iki mesajı vermek ilişkiyi daha güçlü yapar. Daha dengeli yapar. Aslında güçlü olan dengeli olandır.
Evet.
Her aşamada. Yani gerektiğinde merhamet eden, gerektiğinde de hiddet gösteren bir yapıyı korumak, o yapıya yatırım yapmaktır güçlü ilişki. Ama patolojik yas bir kere ortaya çıktıktan sonra ne yapılabilir? Yine yapılacak iş var gerçekten. Artık o iç hesaplaşmayı yine yapmak, yine tamamlamak gerekecek. Birilerinin yardımıyla yapmak gerekecek bunu. Kişi yine hani hep şeye döneceğiz. Yine ilişkilere döneceğiz, yine hayata döneceğiz. Burada da birine, kendimizin dışında birine ihtiyacımız var. Bu biri arkadaşımız olabilir. Onunla oturup bu meseleyi ya da içimde yaşadığım bu çatışmaları, fırtınayı onunla birlikte paylaşırım. O bana bir zemin ayarlar, bir çözüm imkanı sunar. Başka bir perspektiften bakmama sebep olabilir. Bir terapiste gidilebilir. Bir büyüğe danışılabilir. bir hocaya danışılabilir. Yani böyle ders aldığımız diyelim, üniversite hocamız da olabilir, bu liseden bir hocamız da olabilir, başka hocalarımız da olabilir. Bir büyük, bir akran, bir akraba, neyse, farklı biri. Hatta illa bu kişi, danışılacak kişinin belirli bir meziyeti de olmasına gerek yok. Hiç ummadığınız kişilerden ummadığınız cevaplar alırsınız. Bazen bir çocuk sana şeyi gösterebilir, hayatın
evet,
kıymetli noktasını gösterebilir. Bu patolojik yasa aşmakta da ihtiyacımız olan yine kendimizden başka birinin varlığını ve o ilişkiyi kurmak.
Evet.
Yani terapiye gittiğinizde de bir ilişki kurmak durumundasınız terapistinizle. Tabii terapist daha profesyonel olduğu için, bu meselelerle daha teknik anlamda ilgilendiği için patolojik yas sürecinde size daha çok destek olabilir. Ama şart değil. Yani evet. Bazen bir arkadaş, kıymetli bir arkadaş çok daha fazla kapılar açabilir. Yani o ilişkiyi de kendi içinde hala çatışarak devam ettirmek patolojik yası uzatıyor. Çünkü buna kolay şeyler değil gerçekten. İnsanlar niye birilerine derdini anlatamıyor? Çünkü utanıyor, kendine yakıştırmıyor, karşısındakini üzerim diye düşünüyor, dışarıdan nasıl göründüğüne bakıyor. Bunlar kolay şeyler değildir, bir derdin anlatılması, bir derdin ortaya çıkması. Fakat geçen programda da konuşmuştuk ya, kıymetli olan genellikle bir zorlukla beraberdir.
Evet.
Yani zor olan şey içinde yaşadığın çatışmayı başkasına hani ön yargı ihtimaline karşı bile anlatabilmek. Benim hakkımda ne düşünecekler demeden kendi derdini anlatabilmek.
Ya da fikrini ya da duygularını ifade edebilmek.
Evet.
Sadece bu derdi anlatırken değil.
Evet.
Kendimizi ortaya koyarken de, bir konu hakkında fikir beyan ederken de, çok yakınımız bile olsa duygularımızı ifade ederken de, o ön yargı ile karşılanma, anlaşılmama, kabul edilmeme kaygısıyla pek anlatmak istemeyebiliyoruz, ifade etmek istemeyebiliyoruz. Bırakın böyle zor meseleleri.
Evet.
Günlük yaşamda bile orada biraz zorluk yaşayabilir insan.
Evet. O zaman burada hani yine patolojik yas öncesinde ne yapıyorsak, hani o ilişkilerimize ne kadar kıymet veriyorsak, patolojik yas yaşadığımızda da yine yeni ilişkiler kurarak ya da mevcut ilişkilere kıymet vererek, bu ilişkiyi kullanarak bu meseleye bir çözüm bulabiliriz. Ha, çözüm daha önce dediğim gibi, hani duygular, düşünceler tamamen ortadan kalkmaz. Hani programın başında dedik, bazen 10 yıl sonra bile kaybın acısını çok yoğun bir şekilde hissedersin. O kişiyle diyelim çatışma yaşadığın kişi vefat ettikten sonra sende yas süreci uzadı. O kişiyle yaşadığın çatışmaları biriyle anlatsan, terapi görsen, artık o şeyden, patolojikten kurtulsan bile 10 yıl sonra yine aynı çatışma seni bulabilir. Yine aynı suçluluk hissiyle uyanabilirsin. Çok yoğun bir şekilde seni karşılayabilir. Yine kendinden nefret edebilirsin. Keşke yapmasaydım dediğin şeyler yine sana saldırabilir.
Yine bir canın acıyabilir.
Yine bir canın acıyabilir. Mesele bunların varlığı değil. Mesele bunlarla olan ilişkiyi tekrar kurmak. Yani yapacağımız şey şu: bugün ben ne yapacağım sorusunu sormak. Ne için ne yapacağım? İyi bir insan olmak için ne yapacağım? İyi bir insan olma kişiden kişiye göre değişen güzelliklerle doludur. Hepimizin ama bir kıymet, bir güzellik ortaya çıkarma ehliyetimiz, imkanımız var. İmkanlarımız farklı olsa da var. Nereden biliyoruz? Hani sadaka vermek, yardım etmek, burs vermek, para yardımında bulunmak, gülümsemek bile bir sadakadır.
Yeri geldiğinde.
Çok kıymetli bir şeydir ve bu senin yapıp yapmadığınla ilgili bir şeydir sadece. Bu bakımdan hayata bakışta bu ilişkiyi geliştirebilirsek, hani iyi bir insan olmak senin için neyi içeriyorsa, çünkü herkese göre çok farklı. Senin yeteneğine göre, elindeki işe göre, bulunduğun konuma göre, herkesin imkanı ve şeyi farklı, yapabileceği şeyler fiziksel özelliklerine göre, diyelim ki tekerlekli sandalyede yaşayan birisin ya da bazı engellerin var, fiziksel olarak zorlandığın şeyler var, değil mi? Bunlar böyle bir başarı öyküsü kıvamında kalsın diye söylemiyorum bunları. Hepimizin hayatta yaşıyorsak temas edeceğimiz bir güzellik vardır. Bu bakımdan hani ötenazi denilen şey bizden uzak bir şeydir. Bu topraklarda, bu kültürde ötenazinin bir karşılığı yoktur bu yüzden. Kişi yaşıyorsa o kişinin yapacağı bir şey var demektir. Bir güzelliğe, bir hoşluğa temas edebilirim. Bir gelişmeye katkıda bulunabilirim. Kendi gelişimim, başkasının gelişimi. Bir hoşluk yaratabilirim, birine yardım edebilirim. Şimdi bu açıdan hayata baktığımızda o olumsuz birçok şeyle, içsel yaşantıyla baş edecek bir alan yaratmış oluyoruz. O bakımdan hani öneri ne, yapılacak şey ne? Şu, ben ne yapacağım diye sormak. Viktor Frankl İnsanın Anlam Arayışı kitabında da bu meselenin altını çok iyi çiziyor. Herkes diyor bana hayatın anlamını kaybettiğini, hayatın anlamını bulamadığını sorarak geliyor. Bunun acısıyla yaşıyorlar. Ama benim için diyor doğru soru şu: hayat benden ne bekliyor? Şimdi bu bizim kültüre özgü bir şey değil. Görüyorsunuz şeyde, Batı Avrupa'da yaşayan bir kişi, bir psikiyatrist bu meseleyi buradan yakalamış. Çünkü bu çok kadim bir mesele. Bu insanın olmanın getirdiği bir mesele. İnsan acılarının her dönemde karşılaşılan insan acılarının her dönemdeki çözüm yolu bu aslında.
Ben hani niçin varım sorusu herkesin sorduğu bir soru. Buraya yaklaşımı, hayat senden ne bekliyor?
Evet.
Hayat bizden ne bekliyor?
Evet. Hayat şu anda benden ne bekliyor? Hayatın anlamı denilen şey burada. Benim üzerime düşen ne? Hani bizim kültürde de İbnül Vakit denilen bir meseledir bu. Tasavvufta geçer. Vaktin çocuğu olmak. O vaktin gereğini yapmak.
O anda ve zamanda o ne anda yapılması ve... gerekiyorsa evet, onu yapan.
Evet. Önceki zamanda değil. Şimdi. Yani önceden diyelim çok işleriniz çok iyi gidiyordu, paranız vardı, şuydu. Hayır, oradaki kimlikle değil. Şimdi ne yapacaksın?
Ya da gelecekte o ne olacak, acaba şöyle mi olacağız, evet, böyle mi olacağız, ya şu mesele ne olacak değil.
Evet.
Yani diyor, dem bu demdir diyor.
Heh.
Dem bu dem.
Bunlar ortak şeyler. Yani gidin, Budist felsefede de bu var. Bizim kültürde bu var. Batı Avrupa'da adam bunu söylüyor. Savaşın ortasında bunu söylüyor. O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılan bir kitap bu. Bir kişinin otobiyografisi. Bir psikiyatristin insanın anlam arayışı. Niye savaş diyorum? Çünkü insanın en çaresiz kaldığı noktada tutunacağı en önemli yer bu. Şimdi de öyle. Şimdi de bu kadar imkanın içindeyken de tutunacağımız en önemli yer bu. Ben ne yapacağım? Ben mevcut sınırlar içinde, mevcut zekamla, mevcut bana verilen her şeyle neyi yapmayı tercih edeceğim? Tabii bunu hani kişi kendisini bulamaz. Bunu aktarmak, öğretmek gerekir. Haberdar etmek gerekir. Yani bizim de görevimiz biraz buradan kopmuş insanlara şöyle bir omzuna dokunarak, bak hani hayat burada, gel. Bırak bu şeyle içsel sıkıntılarla mücadele etmeyi, gel, yapılacak iş şu. Diye işaret etmek de bizim bir hem hekim olarak görevimiz, hem bir arkadaş olarak görevimiz, hem bir aile bireyi olarak görevimiz bu. Hani hayra davet etmek.
Evet.
Hani başka bir deyişle.
Senin acın belki tamamen yok olmayacak. Tamamen dinmeyecek o acı. Her hatırladığında için belki cüz edecek, ama eğer böyle olursa, böyle de yaparsan, bu ızdıraba dönüşmeyecek. O acıyı taşıman kolay olacak. Eğer bu acıyla boğuşmazsan, yok etmeye çalışmazsan, onunla sürekli uğraşmak uğruna, evet, hayattan kopmazsan, evet, ızdıraba dönüşme olasılığını oldukça zayıflatırsın ihtimali. Diyoruz aslında, değil mi? Özetle.
Evet. Evet. Ve her ızdırabın da kaynaklandığı kıymetli bir nokta var. Bana acı veren her şey aslında benim için kıymetli olandan uzaklaştığım bir noktayı gösteriyor. O zaman acı her zaman kıymetli olanla da birlikte. O zaman acıyla mı uğraşacağım? Yoksa acının işaret ettiği kıymetli alanı geliştirmek için mi çaba sarf edeceğim? Bu da benim seçimim oluyor.
Evet.
Bu da belki de insanın da trajedisi oluyor.
Biraz o madalyonun iki yüzü değil mi?
Evet. Gibi. Aynen, iki yüzü. Acı olmadan tatlı olmaz. Değil mi? O da yine kültürün bize işaret ettiği en önemli unsurlardan biri.
Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta yası konuştuk. Patolojik yası konuştuk daha çok. Ve yapılabilecekler, yapılması gerekenler öncesinde ve sırasında ve sonrasında kıymetli olanı yeniden bir hatırladık ve hatırlatmaya çalıştık. Ağzınıza sağlık hocam.
Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, böyle benimle dertleştiğiniz için, bana söz verdiğiniz için. Bu da kıymetli bir şey. Bütün dinleyicilere de teşekkür ediyorum bu anlamda.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle bu haftalık bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.